Ayrım 2. İz. Canan Tan. Sayfa 22. Semra, Vedat ve Biricik kızları. Annem, babam ve ben. Bizi aile yapan üçgenin hiçbir zaman uyumlu bir bütün oluşturmadığını çok sonraları fark edebildim. Evlenip, evlilik kurumunun olumlu ve olumsuz, genellikle tatlılaşlayıp gitgide acılaşmaya meyleden gerçekleriyle yüz yüze geldikten sonra. Ailemizde yaşanan, yıllar yılı aynı inat, kararlılık ve yekneksaklıkla süren çatırdıların ardından konulan son noktanın tüm vebalini yalnızca annemin ya da babamın omuzlarına yüklemek haksızlık olur. Suç ve hata aramak bile anlamsız aslında. Eğer bir suç ve suçlu vardıysa herkesten çok ben suçluydum. Dünyalarının merkezi bendim çünkü. Göz bebekleriydim ikisinin de. Sırf benim için. Biricik kızları Verda için katlandılar onca yıllık işkenceye. Kıyamadıkları, gözünün içine baktıkları, biriciklerini de aynı işkenceye mahkum ettiklerinin farkında bile olmadan. Neymiş, huzursuz bir ortamın havasını solusam da analı babalı büyüyecekmişim. Ne yapsınlar, yeni doğan bebeğe Allah dört gözden ayırmasın diye dua eden büyüklerinin telkin ve şartlandırmalarıyla zaman zaman bakışları başka yönlere kaysa da gözlerini hep üzerinde tutmak zorunda kalmışlar. İyi dua, beklenen, istenen, ideal olan. Ancak çocuk ailenin çimentosudur gibi yanıltıcı öngörülerle beklenti çıtasını yükseklere diktiğinizde tecrübeyle sabittir ki olan çocuğa oluyor. Birbirinden kopmuş, paylaşımları sıfıra inmiş kadınla erkeği nasıl bir arada tutacak gariban? Onun minicik omuzlarına böyle ağır bir yükü ve sorumluluğu bırakıvermek insafsızlık değilse nedir? Başaramadım işte, olmadı. Ayrıldılar benim yüzümden. Hep suçladım kendimi. Açıktan olmasa da içten içe. Üniversiteye başladığım yıldı boşandıklarında. Neden şimdi diye sordum yalnızca. Keşke ben daha küçükken ayrılsalardı. Araştıracak, soruşturacak, hüküm verecek yaşa gelmemi beklemekle hata etmişlerdi. Boşanacakları kesinleştiğinde birbirlerine katlanma zorunluluğu getiren yasal bağın öncesine annemle babamın ilk tanıştığı günlere uzanıp beraberliklerinin izini sürmeye başladım. Biricik kaynağım annemdi ne yazık ki. Babamın ağzından o günlerle ilgili tek söz çıkmıyordu. Annemin anlattığı o vazgeçilmez aşkı, yakıcı tutkuyu hiç yaşamamıştı sanki. Oysa ilk karşılaştıklarında aşık olmuştu annemi. İşte buna bir türlü inanamıyordum. Çok yakışıklı bir erkekti babam. Uzun boylu, kara yağız, görenlerin dönüp dönüp bakacağı cinsten tehlikeli bir erkek. Annemse ufak tefekti. Babamın omzuna bile gelmezdi boyu. Çocukluk günlerimde çirkin bir annem olduğunu düşünür, eksiklenirdim. Çirkin değildi aslında. Babamın yakışıklılığıyla kıyaslanınca öyle görünüyordu. Narin yapısı, minyon yüzü, çukura kaçmış gibi duran kahverengi gözleri, incecik dudaklarıyla bir boy ufaktı babama göre. Ama çok bakımlıydı. Sabah uyanır uyanmaz bankada çalıştığı dönemlerden kalma bir alışkanlıkla sokağa çıkacakmış gibi giyinir, kuşanır, makyajını yapar, saçlarını tarayıp şekillendirirdi. Kocayı elde tutmak için bakımlı olmak şart diyenlere yaslayacak somut bir örnekti kısacası. Babamla yaşadıklarını iddia ettiği aşkın gerçekliğini kanıtlamak, anlattıklarının doğruluğuna beni inandırmak için hiç ummadığım bir şey yapıyor annem. Yüklükteki dolabın üst gözünden indirdiği bir torba dolusu mektubu döküveriyor önüme. Tarih sırasına göre dizilmiş, saten kurdelelerle bağlanmış, önemli görülenler kırmızı kalemle işaretlenmiş, üzerlerine notlar düşülmüş, deste deste zarf, çeşitli nedenlerle gönderilmiş kartpostallar, şiirler, fotoğraflar. Saatlerce mektup okuyor, okuduklarımızı yorumluyor, enini boyuna uzun uzun konuşup tartışıyoruz. Annemin anlattıklarını doğruluyor mektuplar. Bu arada daha önceden bildiğim ama fazlaca önemsemediğim bir konu öne çıkıyor. Aralarındaki yaş farkı. Annemin babamdan tamı tamına 6 yaş büyük oluşu. Bu durum mektuplara da konu olmuş üstelik. Babam tutku dolu satırlarında aradaki farkı zerrece umursamazken annem en önemli engel olarak öne sürmüş ilk zamanlar. Liseyi Kırıkkale'de bitirmiş annem. Ailesiyle beraber orada oturuyorlarmış. Dedem nüfus müdürüymüş. 4 çocuk, en büyüğü annem. Liseden mezun olduğu yıl İstanbul'a büyük dayısının yanına gitmiş. Hesaba göre tıp okuyacak. Tıbbın ilk sınıfına PESEN diyorlardı diye anlatıyor o günleri. PCN harflerinin yan yana İngilizce okunuşu. Tıp, eczacılık, veterinerlik fakültesi öğrencilerinin birinci sınıfı okumak zorunda olduğu ortak derslerin İngilizcesiymiş meğer. Türkçedeki FKB'nin fizik, kimya, biyoloji. İngilizce karşılığı yani. Ne anlama geldiğini bile kavrayamamıştım başlangıçta. Bunun dışında da kavrayamadığım o kadar çok şey vardı ki. Taşralıydım, büyük şehirde yaşayan sınıf arkadaşlarımın gözünde. Yabancıydım, yalnızdım. Kendi aralarında gruplaşmıştı herkes. Sokulgan bir yapıya sahip olamayışım daha da zorlaştırıyordu. işimi. Yüzlerce kişinin ders gördüğü büyük dersliklere girip oturacak yer bulmak bile büyük sorundu benim için. Çoğu kız öğrencinin erkek arkadaşı vardı. Dersliğin kapısı açılır açılmaz içeri dalıp yer tutuyorlardı kızlara. En önde durup beklesem de beni itekleyip neredeyse ezerek önüme geçenlere gücüm yetmiyor. Kimi zaman elimden fırlayıp oraya buraya saçılan kitaplarımı, ders notlarımı toplamaya çalışıyor. Kimi zaman daha az zararla içeri girmeyi başarabilsem de dersleri en arka sıralardan izlemek zorunda kalıyordum. Çevrem bana, ben çevreme alışmaya başlamışken, Kırıkkale'den gelen acı haberle ancak 6 ay sürdürebildiğim tıp macerama noktayı koymak zorunda kaldım. Oysa doktor olmak kendimi bildiğim bileli en tutkulu hayalimdi. Kısmet değilmiş. Aynı sınıfta okuduğumuz bir arkadaşım vardı. Adı Şükran. Dahiliye ihtisas yaptı, doçentliğini aldı, profesörlük tezi üzerinde çalışıyor. Onu gördükçe içim sızlar hala. Dedemin ölümüyle okulunu bırakıp apar topar geri dönüyor annem. Erkek kardeşi var evde, onun eğitimi daha önemli. Annesi, iki kız kardeşi. Bir emekli maaşıyla döner mi bu düzen? Bu düşüncelerle bir bakıma feda ediyor kendini. Birkaç ay Kırıkkale'de aile dostu bir mağaza sahibinin yanında muhasebecilik yapıyor. Sonra da banka sınavını kazanarak Ankara'ya atıyor kapağı. Eşin dostun aracılığıyla kalacak yer ayarlanıyor. Kocasını 2 yıl önce kaybetmiş genç dul bir kadının Zişan Hanım'ın yanında pansiyoner oluyor. Çok iyi anlaşıyorlar, her şey yolunda. Bankadaki iş yorucu ama keyifli. Aldığı maaşın küçük bir kısmını kira ve diğer harcamalar için ayırıp geri kalanını annesine ve kardeşlerine gönderiyor. Neşeli, şen şakrak, hayat dolu bir kadın Zişan. Gerçek bir abla oluyor gencecik Semra'ya. Yemeğini pişiriyor, çamaşırını yıkıyor, sofrasını paylaşıp dert ortağı olması da cabası. Günlerden bir gün gencecik bir delikanlı çıka geliyor. Vedat diye tanıştırıyor Zişan. Yeğenim, hukuk fakültesinde okuyor. Beraberce yemek yiyorlar, çay içiyorlar, koyulaşıyor sohbet. Vedat'ın gidesi yok. Sık sık yenileniyor bu durum. İlk Zişan ayrılıyor, Vedat'ı kenara çekip sıkıştırıyor. Onun da beklediği bu zaten. Döküveriyor içinden geçenleri. Vuruldum teyze diyor hiç lafını sakınmadan. Yapıver şu işi. Şiddetle karşı çıkıyor Zişan. Deli misin oğlum? Dünyada olmaz. Emanet o kız bana diyor. Neden olmazmış diye kafa tutuyor Vedat. Nikah düşmeyecek kadar yakın akraban değil ya. Nikahı evladım, sen daha çocuk sayılırsın. Olmaz dese de elinden geldiğince yumuşatarak durumu Semra'ya anlatıyor Zişan. Bizim deli olan diye başlıyor. Gönlü sana düşmüş güya diye şakaya vurarak bitiriyor sözünü. Büyük tepki gösteriyor Semra. Evi terk etmeye kalkıyor. Zor yatıştırıyor Zişan. Ne var bunda bu kadar büyütecek diyor. Genç delikanlı. Kanı kaynamış besbelli. Başkasına kaynısın Okan. Ablası sayılırım ben onun. Hemen Vedat'a yetiştiriyor konuştuklarını Zişan. Ve ilk mektup geliyor. Saf, temiz, pırıl pırıl duygularını oynaştığı samimi bir ifade. İşten gülüşlere özdeş sıcacık satırlar. Öylesine doğal bir iç döküş ki yanıt vermeden edemiyor Semra. Yaş farkını öne sürerek vazgeçirmeyi hedefliyor ama başaramıyor. Daha da kamçılanıyor Vedat'ın tutkusu. Aynaya bak diyor bir sonraki mektubunda, bir de bana. Yan yana düşün ikimizi. Hiç yaş farkı var mı görünür de? Hem önemli olan ruh. Benim ruhum seni sarıp sarmalayacak, koruyup kollayacak olgunlukta. Bunu kanıtlamam için bir fırsat ver bana. Gitgide ilerliyor ilişkileri. Yazılan her satırla daha da alevleniyor duygular. Evlenelim diyor Vedat. İster istemez aileler giriyor devreye. Vedat'ın ailesinde sorun yok. 5 erkek evladın en büyüğü olan oğullarını evlendirmek için sabırsızlanıyor Karacan ailesi. Ancak Kırıkkale'de kıyametler kopuyor. Baba eline bakan, eli ekmek tutmamış bir öğrenciyle evlenmek için mi Ankara'ya gitti Semra? Dul kalmış anacığını, boynu bükük kardeşlerini hiç mi düşünmüyor? Durumu bir kez daha gözden geçirme gereği duyuyor Semra. Olmayacak bu iş diyor sonunda Vedat'a. Ayrılalım. Öldürürüm kendimi diyor Vedat. İnan ki yaparım, hem de hiç gözümü kırpmadan. Bu yola baş koydum ben. Öyle kararlı, öyle gözü kara ki inatçılığı ve çılgınlığıyla hizaya getiriyor hepsini. Kerhende olsa. Evet diyor Semra'nın ailesi. Ancak bir şartları var. Önce Vedat'ın okulu bitecek. 2 yıl sonra evleniyorlar. Babam 22 yaşında hukuk fakültesini bitirmiş, çiçeği burnunda bir avukat adayı. Annemse şef muavinini terfi etmiş, başarılı bir bankacı ve 28 yaşında. Evliliklerinin 11. ayında ben doğuyorum. Babamın beklentisi baştan belli. İlle de oğlum olsun diye paralanan Anadolu erkeklerinden değil o. 5 erkek kardeşler ya, sülale içinde kız çocuğu özlemi has safhada. Altın perçemli 7 oğlun olsa nafile diyor anneme. Kız oluncaya kadar doğuracaksın. Ve böylelikle benimle açılan sayfa benimle kapanıyor. Babam beni kucağına aldığında 23 yaşında çok genç bir baba. Annemse 29'unda, o zamana göre olgun yaşta, olgun bir anne. Hep düşünmüşümdür. Aramızdaki yaş farkı az diye mi babamla daha kolay hanişiyordum küçükken? Yoksa yapılarımız, eğilimlerimiz, tercihlerimiz daha mı çok örtüşüyordu? Annemi kızdırmak pahasına keyifle paylaştığımız yaramazlıklar, oynadığımız yaş farkı ve sınır tanımayan oyunlar. Fiziksel benzerliğin yanı sıra huylarımız ve yatkınlıklarımız da mı birbirine benziyordu ne? Babasının kızı diye çağrılmak neden gururumu okşuyordu? Babasının kızı olmaktan birdenbire paldır küldür annesinin kızı olmaya geçişimle mi bozuldu babamla aramız? Anlayamadığım şuydu. Neden hem babamın hem de annemin kızı olamıyordum ben? Meliha Hanım. Anneme göre babamın hayatında hep başka kadınlar olmuştu. Ben o fikirde değildim. Yıllardır dinleye dinleye kanıksadığım çapkınlık hikayelerini çoğuna da inanmamıştım zaten. Ancak küçük de olsa bir soru işareti vardı kafamda. Babam gerçekten eline geçirdiği her fırsatı değerlendiren uçarı bir çapkın mıydı, yoksa annemin kuşkucu ve evhamlı yapısı mı onu bambaşka bir kimliğe taşıyordu, çözemiyordum. Bence babamın yaptığı, annemin kıskanç ve pimpirikli davranışlarını cezalandırmak için onun damarına basarak hındırca oyunlar oynamaktı. Kabul etmeliyim ki bunları yaparken insaf sınırlarını aştığı da oluyordu. Hayal gücüyle geliştirdiği, abartıyla kurgulanmış %100 gerçek dışı maceralarını ballandıra ballandıra anlatıyor, iyiden iyiye çileden çıkarıyordu annemi. Peki annem bunlara inanacak kadar saf mıydı? Değildi ama inanmaya şartlanmıştı galiba. Ne yapsındı zavallı, henüz nikah masasından kalkarken Zişan ablası kutlamak için boynuna sarılıp "Ayağını denk al Semra," diye fısıldamıştı kulağına. "Dünya yakışıklısı genç bir adamla evleniyorsun. Yapacağı yoksa bile çevresi zorlar böylesini. Gözün üstünde olsun." Bunca yıl diken üstünde oturmuştu annem. Genç ve yakışıklı kocasını dedektif gibi adım adım izlemekten vazgeçmemişti hiç. Arada bir babamın hukuk bürosuna uğradığında gözünü dört aç, çalışanlara, çevresinde dolanan kadınlara, kızlara dikkat et diye tembihlemekten kendini alamazdı. Boşanma öncesinde de baban bir başka kadın yüzünden terk ediyor bizi demişti. Terk edilen yalnızca kendisiydi ama beni de işin içine katarak güçleniyor, babama karşı üstünlük kazanıyordu kendince. Ama bu kez haklıydı galiba. Kendimi bildiğim bileli kavgalarına tanık olduğum, belki bin defa ayrılma kararı alıp barışan annemle babam tam da bu düzen böyle gider demeye başlamışken boşanıverdiler. 6 ay sonra evlendi babam. Yabancı değil, evimize girip çıkan, yediğimizi içtiğimizi paylaştığımız, ailece görüşüp dost bildiğimiz Meliha Hanım'la. Yakın çevremizdeki dostlarımız bu evliliğe hiç şaşırmadıklarını, böyle bir gelişmeyi zaten beklediklerini söylediler. Dışarıdan öyle görünüyormuş demek, ben çok şaşırdım. Gerçekleşen evliliğe değil, aptallığıma, körlüğüme, aymazlığıma, gözümün önünde olup bitini değerlendiremeyişime. Yanılan bendim, haklı çıkan annem. Söyledikleri doğruydu. Bu davranışıyla babam, annemle beraber beni de terk etmişti. Yanlıştı oysa, düşünce tarzım ve davranışlarımdaki bu yanlışı çok uzun yıllar sonra görebildim. Beynim devre dışıydı sanki, başkaları düşünüyordu benim yerime. Doğru kararları, kendi kararlarımı alamıyordum. Başta annem olmak üzere yakın çevremdeki eş, dost, akrabalar, komşular. Herkes ağız ağıza vermiş, yaylım ateşine tutuyordu babamı. Mağdur olan elbette ki annemdi. Tersini çağrıştıracak en ufacık bir söz çıksa ağzımdan, cılız bir savunma girişiminde bulunmaya kalksam, ki babamın da bu şartlarda savunulacak yanı yoktu, boğazıma yapışıp o an boğuvereceklerdi sanki beni. Dayanak noktam boşanmanın da evlenmek kadar doğal olduğuydu. Yürümeyen bir beraberliği sürdürmek anlamsızdı. Söyleyemiyordum bunları. Yaşananları dışarıdan izleyen bir yabancıdan farkım yoktu. Zorlamalı bir ayrılık bizimkisi diyordu annem, yıllardır süregelen çatışmalarını yok sayarak. Arada bir kadın var. O kadın babamla benim aramda değildi ki. Boşanırken annemle beraber benimle de boşanması gerekmiyordu babamın. Karı koca ilişkilerini anne kız, baba kız ilişkilerinden ayrı tutabilirdik. Ne vardı anneme o olgunluğu gösterip, tamam biz ayrıldık ama o senin baban diyebilse, kocasının ihanetini, cezasını benim aracılığımla vermeye kalkmasaydı. Her ikisi de birbirlerinin canını yakmak için maşa niyetine beni kullanmasalardı. İki arada kalmıştım. Annemin mağduriyeti bir yana, kendi hesabıma da kırgındım babama. Bana yalan söylemişti. İhanete uğrayan annemdi, doğru, ama ben de aldatılmıştım. Meliha Hanım'ı ailemizin içine sokmadan ilişkisini dışarıda sürdürebilir ve istediği sona daha dürüstçe ulaşabilirdi. Şaşılacak şeydi. Babam öyle şiddetle reddetti ki suçlamaların, öncesinde Milliye Hanım'la aralarında bir şey olmadığını, evlenme kararını annemle boşandıktan sonra aldıklarını o kadar çok yineledi ki tek bir yandaş ya da destekçi bulsam inanabilirdim söylediklerini. Ağzımı açmaya yeltendiğimde çevremden yükselen aykırı ve güçlü sesler iyi niyetle saflık, aptallık dememek için yumuşatıyorlardı. Arasındaki ince çizgiyi aşmamı engelledi. Haklılardı galiba. 18 yaşın çömezliği, deneyimsizliği bakar kör haline getirmişti beni. Melih Hanım'la ilk kez lise 2. sınıfa gittiğim yılın 5 Nisan'ında karşılaştık. Tarihini tam olarak hatırlıyorum. Çünkü o yılın Hukukçular Günü kutlaması için Ankara'nın şık restoranlarından birinde düzenlenen yemeğe katılmış ve aynı masaya düşmüştük. Ya da düşürülmüştük. Hukuk büromuzun cefakar çalışanlarından Melih Hanım diye tanıştırdı babam. 10 parmak daktilo yarışmasına girse birinciliği kimselere bırakmaz. Aldığım terbiye gereği değişik ortamlarda beraber olduğumuz insanlara uyum sağlamayı öğrenmiştim. Kimseleri küçümsememeydi. Ama onca insan arasından babamın avukat arkadaşları ve onların aileleri dururken 10 parmak daktilo becerisiyle tanıştırılan bir ön büro elemanıyla aynı masayı paylaşmayı yadırgamıştım açıkçası. Kızıyla gelmişti Melih Hanım. Kocası yoktu yanında. Evli olduğunu vurgulamak ister gibi parmağındaki alyansla oynuyordu konuşurken. Yanında oturan Melda benden 2 yaş küçüktü. Orta son sınıftaydı ve o gece orada olmayı hiç istemediği halde annesini yalnız bırakmamak için ona eşlik etmek zorunda kalmıştı. Çevremde görmeye alışık olduklarımdan farklı, ilginç bir kızdı. Yaşından büyük bir havaya bürünüyordu konuşurken. Anlattıklarından çok anlatış biçimiyle dinletiyordu kendini. Kısa süre içinde bir sürü soru birikmişti kafamda. Annemin telkinleriyle babamın yakınında olan ya da yanında duran her dişiyi mercek altına almayı görev bilen ben bu kez de Melih Hanım'ı inceliyordum. Ama bu diğerleri gibi kuşkucu, altında ne var merak ile yapılan, verilecek açıkları yakalama amacına yönelik bir eylem değildi. Çünkü Melih Hanım bana göre babamın dönüp bakacağı en son kadındı. Daha genç, daha güzel, daha gösterişli kadınları yakıştırıyordum ona. Annemin kolunun altına sokulmuş, mahzun bakışlarıyla etrafı süzen, mütevazi giyimli, gariban tavırlı bu kadın olsa olsa merhamet duygusu uyandırabilirdi babamda. Fizik olarak fena değildi aslında. İri yapılı, boylu bostlu bir kadındı. Belki de bu yüzden annemden daha yaşlı görünüyordu. Keskin hatlara sahip kemikli yüzü, yeşkin bir güzelliğin izlerini taşımaktaydı. Hayır, kuşku duymayı gerektirecek en ufacık bir iz yoktu ortada. Varla yok arası özensiz makyajı, ağır havasına iyice kasvet katan koyu kahverengi etek ceket takımı ve tutuk tavırlarıyla gecenin pırıltılı renkleri arasında soluk bir leke gibi duruyordu Melih Hanım. Sonraları babamla Melih Hanım arasındaki yakınlık evliliğe doğru ilerlerken nerede yanıldığımı, nerede yanlış yaptığımı çözmeye çalıştım. Ve o gece göremediklerimle görüp anlamlandıramadıklarım arasında çakılıp kaldım. Dış görünümündeki yanıltıcı olumsuzluklardan yola çıkarak Melih Hanım'ın babama çekici gelebilecek annemden üstün hiçbir yanı yok diye düşünmüştüm. Babamınkine yakın boyu ve yapılı bedeni dışında. Oysa çok iyi rakı içiyordu Melih Hanım, hem de susuz. Söylenen şarkıları eşlik etmeyi beceriyordu. Hüzünlü bakışlarının arasından ağzından kaçıvermiş gibi şuh kahkahalar atabiliyor, hemen ardından mahcup genç kız edasıyla başını öne eğiveriyordu. Melih Hanım'ı fazlaca hafife almıştım galiba. Ne yapabilirdi? O yaştaki Verda'nın elinden bu kadarı geliyordu. Okul başarısına bakılıp akıllısın sen diye akıllı olmaya, akıllı davranmaya şartlandırılmıştı. Bu konuda da aklını iyi kullanmasını, neyin ne olduğunu herkesten önce çözüvermesini beklemişlerdi ondan. Oysa Verda'nın doğuştan gelen, kalıtsal olarak geçen IQ'su, zihinsel zeka, yüksekti yalnızca. Sonradan kazanılan EQ ise duygusal zeka. Oldukça zayıftı. Annesiyle babası arasında sıkışıp baskılanmış duygular, gereken gelişimi gösteremeyip güdük kalmışlardı ne yazık ki. O yaşa gelmiş, karşı cinsle değil, doğru dürüst bir yakınlaşma, sıcak bir arkadaşlık bile kuramamıştı. Çevresindeki farklılaşmış, arkadaşlıktan sevgiye, aşka dönüşmeye meyyal bakışları tanıyacak beceriye sahip değildi. Hal böyleyken, duygusal zekası yerlerde sürünen bir genç kız, yılların deneyimiyle donanmış Vedat Bey ile Melih Hanım arasındaki sıcaklığın derecesini nereden ölçecekti? Melih Hanım'dan hoşlanmıştı annem. Gece boyunca birbirlerini ölçüp tartmış, konudan konuya atlayarak yarenlik etmiş, pek çok ortak noktaları olduğunu keşfetmişlerdi. Sonunda en az kendisi kadar dertli birini bulmayı başarmıştı annem. O gece İlk tanıştığımızda neden daha önce görmedim ben bu kadını diye düşünmüştüm. Annem sık uğramasa da yolum düştükçe babamın yanına gidiyordum ben. Çalışanlarla merhabalaşıyor, bazılarıyla sohbet ediyor, aşağı yukarı hepsini tanıyordum. Meğer birkaç ay önce işe başlamış Meliha Hanım. Önceleri çok zenginmiş kocası, benzin istasyonları varmış, hepsini batırmış. Gece alemleri, içki, kumar, kadın. Her yol var bizimkinde diye sızlanarak anlatmış anneme. Pek etkilenmiş annem. Beterin de beteri varmış diyerek babamı baş tacı edecek neredeyse. Görüşmemizin o geceyle sınırı kalacağını düşünmekle yanılmışız. Bizim dışımızda gelişen şartlar Meliha Hanım ve Melda ile yollarımızı sık sık kesiştirmeye başlamıştı. Gariban bunlar diyordu babam. Görmüş geçirmiş aile ne hallere düşmüşler. Benim küçülmüş ya da giyilmeyen, boşu boşuna yer işgal eden giysilerimi Melda'ya verebilir miydik? Fen bilgisi derslerinde Melda'ya yardımcı olabilir miydim? Evet, birilerine verilmek üzere fermuarlı küçük kurşlara bastırılmış giysiler yüklükteki dolabın derinliklerinden çıkarılıp Meliha Hanım'a ulaştırılabilirdi. Ama kimseye ders verecek zamanım yoktu. İsterlerse eski yıllara ait ders notlarımı ve test kitaplarımı gönderebilirdim. Ulaştırmamıza, göndermemize gerek kalmadan bir cumartesi günü Meliha Hanım'la Melda'ya verilecekleri almaya geldiler. Bu yeni ve beklenmedik buluşmaya aracı olan babamdı kuşkusuz. Ama kendisi yoktu ortalıkta. Kadın kadına bir öğleden sonra oturmasıydı bizimki. Meliha Hanım'la annem şaşılası bir uyum içinde nicedir özlem duyulan ortak bir heyecanı yakalamış gibi abartılı bir sevinçle sözcükleri birbirlerinin ağzından alarak saatlerce konuştular. Annem ilk günden eteğindeki bütün taşları dökmeyi doğru bulmamış olacak ki ölçüyü kaçırmamayı özen gösteriyordu. Meliha Hanım ise hücre hapsinden kurtulup özgürlüğüne kavuşmuş bir mahkumun susuzluğuyla hiçbir engel tanımadan nesi var nesi yok açığa vuruyordu. Bu sayede kocası Yüksel Bey'in iflas ettikten sonra pek çok işe girip ayrıldığını, en son şehirler arası bir nakliye şirketinde çalıştığını, işi gereği sık sık şehir dışına çıktığını öğrenmiş olduk. Anlatılanların ötesinde aynı şehirde ve aynı evde oldukları zamanlarda da paylaşımlarını neredeyse sıfıra indirgediklerini satır aralarından çıkarabiliyorduk. Dikkatimi çeken annesi bozuk aile düzenlerinin en mahrem kalması gereken ayrıntılarını ortaya dökerken Melda'nın kayıtsızca onu dinlemesi ya da dinler görünmesiydi. Sanki hiç tanımadığı bambaşka aileden birbirlerinin gözünü oyacak hale gelmiş farklı bir karı kocadan söz ediyordu Meliha Hanım. Aynı yakınmaları dinleye dinleye tepki verme yetisini yitirmişti belki. Ortamın gerilimli havasından çıkmasını sağlayacak bir şeyler anlatmayı, dikkatini ikimiz de ilgili konulara çekerek kas katı kesilmiş yüz hatlarını yumuşatmayı denedim. Olmadı. Aynı ortamda bulunmaktan şikayetçi olmasak da aynı dili konuşmuyorduk Melda ile. Meliha Hanım'la ilk dertleşme seansında hiç açık vermemişti annem. Kendini tutamayıp yaptığı çıkış dışında. Çaylarımızı içerken yakınma ve içini dökme eylemine kısa süreliğine ara vermişti Meliha Hanım. Annem tabaklara kurabiye servisi yaparken saatlerdir dinlediği onca olumsuzluk içinden elle tutulur bir şeyler bulup çıkarma gayretiyle "Ana kız, adlarınız ne kadar uyumlu," dedi. "Meliha ve Melda, özellikle koymuş olmalısınız." "Bunca yıllık evliliğimizde bir tek buna geçti sözüm," diyerek içini çekti Meliha Hanım. "Adı gibi kaderi de bana benzemesin de yavrumun." "Bizim ailede de benzerlikler var," dedi annem. "Vedat, Semra, Verda. Adının baş kısmını babasından, sonunu benden aldı kızımız." Yarattığı ideal aile tablosunu yapmacıklığından sıkılmış gibi, "Yalnızca görünürde böyle," diye itiraf etti. Semra ve Verda'nın son hecelerindeki benzerlik tamamıyla rastlantı. Verda adını çok önceden aklına koymuştu Vedat. Ne yaptı etti, kabullendirdi bana. Benden önceki hangi unutamadığı sevgilisinin adıysa. Meliha Hanım'ın yüzünde yakaladığım belirmesiyle kaybolması bir gülümseyiş. Melda'da ise aynı tepkisizlik. Yanlış yere fırlatılan okun geri dönemeyişiyle yaşanan pişmanlık gibi annem de ağzından dökülen gereksiz söz kalabalığını toparlama çabasına girişti. Yani anlatmak istediğim 3 aşağı 5 yukarı erkeklerin hepsi aynı. Yücel Bey'in ilgisini evin dışına çevirmesi, çapkınlık demeyecek kadar kibar davranıyor burada. Her kadının başına gelebilecek bir durum. Kendi yönünden hiçbir sorun yokmuş da karşısındakini avutmak için söylemiş gibi kırdığı potu düzeltemese de üstünü cilalıyor söylediklerinin. Meliha Hanım ise kendisi yüzünden babamın üzerine gölge düşürülmesine razı değil. Olur muyuz Semra Hanım? Vedat Bey aklı başında, kariyerinde zirveye ulaşmış, mükemmel bir insan. Yücel'le aynı terazide tartmaya kalkmak Vedat Bey'e yapılacak en büyük haksızlık olur. Üstelik tanımdığım kadarıyla size ve kızınıza düşkün, kusursuz bir baba o. Annemi en zayıf, en savunmasız olduğu yerinden yakalamayı başarmıştı Melih Hanım. Çevresindeki pek çok kadından daha iyi bir konumda olduğunu hissettirmiş, elinde tuttuğu değerleri hatırlamasını sağlamıştı. Öyle ki o gece annem uzun zamandır olmadığı kadar sevecendi babama karşı. Açık açık söylemese de Melih Hanım'la aralarında oluşan yakınlıktan hoşnut kaldığını hissedebiliyordum. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 35.